Ayrım 3.
Doğaldır ki izni reddeden bir mektup almaya hiç hazırlıklı değildim. Cambridge'e dönüşümden 10 gün sonra Herman, Kopenhag'daki adresime gönderilmiş olan üzücü haberi ulaştırdı. Burs kurulu, yararlanmaya tamamen hazırlıksız olduğum bir laboratuvara transferimi onaylamıyordu. Kristalografik çalışma yapmak için gerekli eğitimim olmadığından planlarımı yeniden gözden geçirmem isteniyordu. Bununla birlikte burs kurulu, Stockholm'de Casperson Hücre Fizyolojisi Laboratuvarına transfer olmam önerisini olumlu karşılayacaktı. Anlaşmazlığın kaynağı çok açıktı. Burs kurulunun başkanı artık o zaman Kolumbiya'dan emekliye ayrılmak üzere olan Herman'ın anlayışlı arkadaşı Hans Clark değildi. Onun yerine mektubumu genç insanları yönlendirmeye çok daha etkin bir ilgi duyan yeni bir başkana gitmişti. Biyokimyadan yararlanabileceğimi reddetmekte kendi sınırlarımı aştığımı düşünerek rahatsız olmuştu. Beni kurtarması için Laura'ya yazdım. Kendisi bu yeni adımla uzaktan tanışıyordu. Belki de benim kararım doğru düzgün anlatılabilirse o da kararını değiştirebilirdi. Başlangıçta Laura'nın aracılığı ile sağduyunun galip gelebileceği yolunda işaretler vardı. Laura'dan burs kurulunun istediği yönde hareket ediyor gibi yaparsak durumumun kurtarılabileceği yolunda bir mektup gelince moralim düzeldi. Washington'a Cambridge'de olmak istemem için asıl nedenin bitki virüsleri üzerine çalışan İngiliz biyokimyacı Roy Markham'ın orada bulunması olduğunu bildiren bir mektup yazacaktım. Markham, ofisine girip laboratuvarında deney aletlerini karıştırarak kendisinin canını sıkmayacağımı, böylece örnek bir öğrenci kazanabileceğini söylediğimde oldukça ilgisiz davrandı. Bu plana Amerikalıların nasıl davranılacağını bilmemelerinin mükemmel bir örneği olarak baktı. Bununla birlikte bu saçmalığa yardımcı olmaya da söz verdi. Markham'ın bizi ele vermeyeceği gibi bir güvenceyle silahlanmıştım. Washington'a alçak gönüllü bir mektup yazarak Perth ve Markham'ın bir arada olmalarından nasıl yararlanabileceğimi özetledim. Mektubun sonunda Cambridge'de olduğumu ve bir karar verilene kadar orada kalacağımı açıklamaya uygun gördüm. Ne var ki Washington'daki yeni adam kül yutmuyordu. Kurulun tutumu benim mektubuma yazdıkları cevabı Kopenhag Herman laboratuvarına göndermeleriyle anlaşıldı. Burs kurulu durumumu gözden geçirmekteydi. Bir karar verildiğinde bana bilgi vereceklerdi. Bu yüzden her ay başında hala Kopenhag'a gönderilmekte olan çeklerimi bozdurmak pek ihtiyatlı görünmüyordu. Allah'tan ertesi yıl DNA konusunda çalışmam nedeniyle bana para ödenmemesi öldürücü olmayıp yalnızca can sıkıcıydı. Kopenhag'daki sürem için bana verilen 3000 dolarlık burs varlıklı bir Danimarkalı öğrencinin yaşaması için gerekli olanın 3 katıydı. Kız kardeşimin Paris'ten satın aldığı 2 tane moda kıyafetin masrafını karşılamak zorunda kalsam bile 1000 dolarım artacaktı ki bu da Cambridge'de bir yıl kalmam için yeterliydi. Ev sahibesi de bu işte bana yardımcı oldu. Beni daha bir ay oturmamışken evden çıkardı. En büyük suçum kocasının uyuduğu saat olan 9'dan sonra eve girdiğimde ayakkabılarımı çıkarmamaktı. Üstelik aynı saatlerde tuvaletin sifonu da çekmemem gerektiğini zaman zaman unutuyordum. Daha da kötüsü gece saat 10'dan sonra evden çıktığım oluyordu. O saatten sonra Cambridge'de açık bir yer bulunmadığından ev sahibim hareketlerimi karanlık ve kuşkulu buluyordu. Evden çıkarılınca John ve Elizabeth Kendrew yok denecek kadar az bir kira ile Tennis Court Road'daki evlerinde bir odada kalmamı önererek beni kurtardılar. Oda inanılmaz derecede rutubetliydi ve eski bir elektrik sobası ile ısıtılmaktaydı. Buna rağmen teklifi severek kabul ettim. Bunun tüberküloza açık bir davet gibi görünmesine rağmen arkadaşlarla yaşamak bu mevsimde bulunabilecek herhangi bir kiralık odadan çok daha iyi geldi. Onun için hiçbir isteksizlik göstermeden mali durumun düzelene kadar Tennis Court Road'da kalmaya karar verdim. 7. Laboratuvardaki ilk günümden Cambridge'i uzun zaman bırakamayacağımı anladım. Ayrılmak büyük bir aptallık olurdu. Çünkü Francis Crick'le sohbetin tadını hemen almıştım. Max'ın laboratuvarında DNA'nın proteinlerden daha önemli olduğunu bilen birine rastlamak büyük bir şanstı. Üstelik tüm zamanımı proteinlerin ilk sıçrama analizini öğrenmek için ayırmamak da benim için son derece rahatlatıcıydı. Öğle yemeği sohbetlerimiz hızla genleri nasıl birleştiği konusunda yoğunlaştı. Gelişimden birkaç gün sonra ne yapacağımızı biliyorduk. Linus Pauling'i takdis etmek ve onu kendi oyunuyla yenmek. Pauling'in polipeptik zincirinde sağladığı başarı doğal olarak Francis'in aklına aynı oyunların DNA içinde geçerli olabileceğini getirdi. Ancak çevresindeki hiç kimse DNA'nın bu işin püf noktası olduğunu düşünmediği için King's laboratuvarlarına çıkabilecek potansiyel güçlükler onu DNA konusunda tek başına harekete geçmekten alıkoyuyordu. Üstelik hemoglobin evrenin merkezi olmasa da Francis'in Cavendish'te hemoglobin çalıştığı son 2 yıl kuşkusuz verimsiz olmamıştı. Teoriye eğilimi olan birisi için gereğinden fazla protein problemi mevcuttu. Ama şimdi laboratuvarda ayak altında her zaman genler hakkında konuşmak isteyen ben varken Francis artık DNA hakkındaki düşüncelerini beyninin derinliklerinde tutmuyordu. Öte yandan diğer laboratuvar problemlerine olan ilgisini terk etmek niyetinde değildi. Haftada yalnızca birkaç saat DNA hakkında düşünerek son derece önemli bir problemi çözmeme yardım ederse elbette kimsenin bir itirazı olmazdı. Sonuçta John Kendrew miyoglobin yapısını çözme konusunda kendisine yardım etmem ihtimali bulunmadığını anladı. Kendisi süt miyoglobininden büyük kristaller üretemediğinden başlangıçta benim belki bu işlerde daha becerikli olduğumu ummuştu. Ne var ki laboratuvar deneylerinde öyle pek yetenekli olmadığımı görmek için fazla çaba harcamaya gerek yoktu. Cambridge'e varışımdan aşağı yukarı 2 hafta sonra yeni bir miyoglobin preparasyonu için bir at kaybı almak üzere mezbahaya gittik. Şansımız olursa miyoglobin moleküllerinde kristalizasyona izin vermeyen bozulma, ölmüş yarış atının kalbini hemen dondurmamızı engellenecekti. Ancak kristalizasyon konusundaki çabalarım John'inkinden daha başarılı değildi. Bir anlamda neredeyse rahatlamıştım. Başarılı olsaydık John bana X ışını fotoğrafı çekme işini yükleyebilirdi. Hiçbir engel günde en azından birkaç saat Francis ile konuşmamı önlemiyordu. Sürekli düşünmek Francis için bile fazlaydı ve genellikle kendi denklemleriyle kafası karıştığında benim faş konusundaki bilgi dağarcığıma sorular yöneltirdi. Bunun dışında da Francis başka türlü ancak mesleki dergileri okumaya katlanmakla öğrenebileceğim kristalografik olguları bana açıklayarak zihnimi doldurmaya uğraşırdı. Özellikle önemli olan Linus Pauling'in alfa sarmalını nasıl bulduğunu anlamak için gerekli savların kesin olarak neler olduğunu öğrenmekti. Kısa bir süre sonra Pauling'in başarısının karmaşık matematiksel irdeleminin bir sonucu olmayıp sağduyu ürünü olduğunu öğrendim. Zaman zaman tartışmasına denklemler de giriyordu. Ama çoğu durumda kelimeler yeterliydi. Linus'un başarısının anahtarı yapısal kimyanın basit konularını güvenmesindeydi. Alfa sarmalı yalnızca X ışını fotoğraflarına bakarak bulunmamıştı. İşin püf noktası hangi atomların yan yana bulunmaktan hoşlandığını sormaktı. Başlıca çalışma araçları kağıt kalem yerine okul öncesi çocukların oyuncaklarını benzeyen bir dizi moleküler modeldi. Biz de DNA'yı aynı yolda çözümlememiz için hiçbir neden görmedik. Bütün yapmamız gereken bir dizi moleküler model inşa ederek oynamaya başlamaktı. Şansımız yolunda giderse elimizdeki yapı bir sarmal olacaktı. Yanıtın basit olabileceği ihtimalini göz ardı ederek daha önce bu modeli sınamadan karmaşık modeller üstüne kafa yormak tam aptallık olurdu. Pauling de sonuca karmaşık yapılarla varmamıştı. İlk konuşmalarımızda DNA molekülünün düzgün biçimde yan yana sıralanmış çok sayıda nükleotit içerdiğini varsaydık. Yürüttüğümüz mantık kısmen yine basitliğe dayanmaktaydı. Yakında bulunan Alexander Todd, laboratuvarındaki organik kimyacıların bunu temel düzenleme olarak düşünmelerine rağmen hala kimyasal olarak nükleotitler arasındaki tüm bağların aynı olduğunu gösterebilmekten uzaktılar. Bununla birlikte eğer durum böyle değilse, DNA moleküllerinin Morris Wilkins ve Rosalind Franklin'in üzerinde çalıştığı düzenli kristal kütlelerini oluşturmak için nasıl bir araya geldiğini anlamayacaktık. Bu yüzden öngördüğümüz yönde ilerleme olanaksız hale gelmedikçe şeker fosfat bel kemiğinin son derece düzenli olduğunu kabul etmek ve bel kemiğini oluşturan tüm grupların benzer kimyasal çevrelere sahip olduğu bir 3 boyutlu sarmal yapı biçimi aramak en doğru yol olacaktı. Hemen gördük ki DNA'nın çözümü alfa sarmalınınkinden daha karmaşıktı. Alfa sarmalında tek bir polipeptit amin asitlerden oluşmuş kompleks zinciri, aynı zincir üzerindeki gruplar arasında hidrojen bağları ile bir arada tutulan bir sarmal şeklinde kıvrılmaktadır. Bununla birlikte Morris, Francis'e DNA molekülü çapının tek bir polinükleotit, nükleotitlerden oluşmuş kompleks zincirinin çapından daha kalın olduğunu söylemişti. Bu, onun DNA molekülünün birbiri etrafında kıvrılmış birden fazla polinükleotit zincirinden oluşan bileşik bir molekül olduğunu düşünmesine yol açmıştı. Eğer bu doğru ise o zaman ciddi olarak model kurmadan önce bu zincirlerin hidrojen bağları ile mi yoksa negatif yüklü fosfat gruplarını kapsayan tuz bağları ile mi bir arada tutulduğuna karar vermek gerekiyordu. Bir diğer karışıklıkta DNA'da 4 tip nükleotit bulunmasından kaynaklanmaktaydı. Bu anlamda DNA düzenli bir molekül olmayıp son derece düzensiz bir yapıya sahipti. Bununla birlikte bu 4 nükleotit birbirinden tamamen farklı değildi. Çünkü her biri aynı şeker ve fosfat unsurlarını içermekteydi. Farklılıkları ya pürin, adenin ve guanin ya da pirimidin, sitozin ve timin olan nitrojen bazlarından kaynaklanmaktaydı. Ancak nükleotitler arasındaki bağlar yalnızca fosfat ve şeker grupları ile ilgili olduğu için aynı tip kimyasal bağın tüm nükleotitleri bağladığı yolundaki varsayımımız bazıların farklılığından etkilenmiyordu. Bu yüzden modelleri inşa ederken şeker fosfat bel kemiğinin son derece düzgün olduğunu fakat bazıların zincir boyunca düzensiz olarak sıralandıklarını kabul edecektik. Eğer baz sıraları her zaman aynı olsaydı tüm DNA molekülleri benzer olacaktı ve bir geni diğerinden ayıran değişkenlik mevcut olmayacaktı. Pauling, alfa sarmalını hemen hemen hiç X ışını kanıtı olmadan elde etmesine rağmen bu kanıtın varlığını bilmekteydi ve belli bir dereceye kadar bunu hesaba katmıştı. X ışınının sağladığı veriler göz önünde bulundurularak, polipeptid zinciri için akla gelebilecek pek çok üç boyutlu şekil hemen elendi. Kesin X ışını verileri, alfa sarmalından daha karmaşık yapıdaki DNA molekülü üzerindeki çalışmalarımızı çok hızlandıracaktı. DNA'nın X ışını resminin şöyle bir incelenmesi bile bir dizi yanlış başlangıcı engelleyecekti. Neyse ki daha o zaman da yayımlanmış literatürde bir tane yarı iyi sayılabilecek fotoğraf vardı. Fotoğraf 5 yıl önce İngiliz kristalograf Astbury tarafından çekilmişti ve işe başlarken kullanılabilirdi. Bununla birlikte Morris'in çok daha iyi kristal DNA fotoğrafları bizi 6 ay ile 1 yıl arası bir çalışmadan kurtarabilirdi. Resimlerin Morris'e ait olması gibi acıklı bir durumla karşı karşıyaydık ne yazık ki. Onunla konuşmaktan başka yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Beklenenin tam tersine Francis, Morris'i bir hafta sonra Cambridge'e gelmesi için ikna etmekte hiçbir sorunla karşılaşmadı. Morris'i yapının bir sarmal olduğu sonucunu ikna etmekte gerekmedi. Bunun en göze görünür tahmin olması bir yana, Morris kendisi de Cambridge'de daha önceki bir yaz toplantısında zaten sarmallardan söz etmişti. Benim oraya ilk varışımdan hemen hemen 6 hafta önce gösterdiği DNA X ışını kırılması resimleri, meriden üzerinde belirgin bir yansıma eksikliğini açığa vurmaktaydı. Bu gözlem Morris'in çalışma arkadaşı teorisyen Alex Stokes'in belirttiği gibi yapının bir sarmal olabileceğini gösteriyordu. Sonuca göre Morris, sarmalı inşa etmek için 3 polinikleotit zincirinin kullanıldığını düşünmüştü. Bununla birlikte Fowling'in model yapma oyunuyla yapının çabuk çözümleneceği şeklindeki inancımızı hiç değilse X ışının sonuçları elde edilmedikçe gerçekçi bulmuyordu. Konuşmamızın büyük bölümü Rosie Franklin üzerinde yoğunlaştı. Rosie her zaman olduğundan daha da fazla sorun yaratmaktaydı. Şimdi Morris'in kendisinin bile DNA'nın X ışını fotoğraflarını çekmemesi gerektiğinde ısrar etmekteydi. Morris, Rosie ile hesaplaşayım derken çok kötü bir pazarlık yapmıştı. Orijinal çalışmasında kullandığı tüm iyi kristal DNA'yı Rosie'ye devretmiş ve kendi çalışmalarını daha sonradan kristalleşmediğini gördüğü diğer DNA ile sınırlandırmaya razı olmuştu. Sorun, Rosie'nin Morris'e son sonuçlarını bile söylememesine kadar varmıştı. Morris'in gelişmelerin nerede olduğunu anlaması için daha 3 hafta yani Kasım ortalarına kadar beklemesi gerekecekti. O tarihte Rosie son 6 aylık çalışmalarını anlatan bir seminer verecekti. Morris, Rosie'nin seminerine benim de gelebileceğimi söyleyince çok sevindim. En sonunda biraz kristalografi öğrenmek için gerçek bir itici neden ortaya çıkmıştı. Rosie'nin anlatacaklarını anlayabilmek istiyordum. 8. Sonraki bir hafta içinde Francis hiç beklenmedik bir sebepten DNA ilgisini geçici olarak kaybetti. Bir çalışma arkadaşını kendi fikirlerini göz ardı etmekle suçlamaya karar vermiş ve ilgisini bu yönde toplamıştı. Suçladığı kişi de kendi profesöründen başkası değildi. Ben geleli daha bir ay olmamıştı. Bir cumartesi sabahı olay patlak verdi. Bir önceki gün Max Perus, Francis'e Sir Lawrence ile birlikte yazdıkları hemoglobin molekülünün şekliyle ilgili yeni bir makale vermişti. Francis yazıyı okuyunca çok hiddetlendi çünkü yazıda tartışılan konunun kısmen kendisinin neredeyse 9 ay önce öne sürdüğü teorik bir fikre dayandığını görmüştü. Daha kötüsü, Francis bunu laboratuvardaki herkese heyecanla anlattığını hatırlıyordu. Ama makalede kendi katkısı belirtilmemişti. Önce laboratuvara dalıp Max'a ve John Kendrew'a bu rezaleti anlattı. Sonra da fırlayıp Brown ofisine yöneldi. Kendisinden özür dilenmesini o olmadı en azından bir açıklama yapılmasını isteyecekti. Ancak o sırada Brock evinde olduğu için ertesi sabaha kadar beklemek zorunda kaldı. Ne yazık ki bu gecikmede karşılaşmanın başarısını pek artırmadı. Sir Lawrence, Francis'in çabalarından daha önceden haberli olduğunu kesinlikle yalanladı ve başka bir bilim adamının fikirlerini el altından kullandığı ima edildiği için kendisine büyük hakarete uğramış saydı. Öte yandan Francis de zamanında o kadar tekrarlamış olduğu görüşünü Brock gibi bir adamın anlamamış olabileceğini, bu denli ahmakça bir pozisyonu düşeceğine inanamıyordu. Ve Brock bunu hemen hemen böylece söyledi. Daha fazla konuşmak imkansız hale gelmişti. 10 dakikadan kısa süre içinde Francis profesörün ofisinden çıkmıştı. Brock için bu karşılaşma Crick ile ilişkilerinin sona ermesiydi. Daha birkaç hafta önce bir başka konuşmalarından da Francis'e bozulmuştu. Bir akşam Brown aklına daha sonra Perus ile yazdıkları makaleyi de katacakları iyi bir fikir gelmiş Ertesi gün bunu anlatmak için büyük bir heyecanla laboratuvara girmişti. Fikrini Perus ve Kendrew'a açıklarken Crick de gruba katılmıştı. Francis bu görüşü derhal kabul etmemiş, üstelik Brown doğru söyleyip söylemediğini araştıracağını söyleyerek onu iyice sinirlendirmişti. Brown tepesi atınca tansiyonu da çıkmış ve muhtemelen problem çocuğun son garipliklerini karısına anlatmak üzere çekip evine gitmişti. Bu son tartışma Francis içinde bir talihsizlik olmuştu ve laboratuvara indiğinde tedirginliği belli oluyordu. Bırak onu odasından kovarken kızgınlıkla doktora çalışması sona erdikten sonra kendisine laboratuvarda yer vermeye devam edip etmeyeceğini, ciddi biçimde gözden geçireceğini söylemişti. Francis yeni bir iş bulmak zorunda kalacağını düşünerek bayağı üzülüyordu. Öğle yemeği için Francis'in her zaman gittiği Eagle adlı pub'a gittik. Yemekte Francis durgundu. Konuşmasını sık sık aralayan o meşhur kahkahaları da duyulmuyordu. Kaygısı boşuna değildi. Zeki olduğunu, yeni fikirler üretebileceğini bilmesine rağmen henüz hiçbir kesin entelektüel başarı gösterememişti ve hala doktorasını almamıştı. Katı bir orta sınıf aileden gelmekteydi. Okula Mill High'da gitmişti. Daha sonra Londra'da University College'da fizik okumuştu. Savaş patlak verdiğinin lisansüstü çalışmalarına başlamış bulunuyordu. Diğer İngiliz bilim adamlarının hemen hemen tümü gibi savaş çabasına katılmış, Deniz Kuvvetleri'nin bilimsel araştırma örgütünde görev almış, burada büyük bir enerjiyle çalışmıştı. Etrafındaki birçok insan durmaksızın konuşmasına sinirleniyordu. Ama ortada kazanılması gereken bir savaş vardı ve Francis de son derece akıllıca yapılmış manyetik mayınlar üretmekte oldukça ustaydı. Savaş sona erdiğinde bazı arkadaşları artık onun ortalıkta dolaşmasının hiçbir anlamı olmadığını düşündüler. Bu sıralarda kendisine geleceğinin devletin bilimsel araştırma kuruluşlarında olmadığı telkin ediliyordu. Üstelik Francis fizikte kalmak için tüm isteğini yitirmiş, bunun yerine biyolojiyi denemeye karar vermişti. Fizyolog Higgin yardımıyla 1947 sonbaharında Cambridge'e gelmek için bir burs elde etmişti. Başlangıçta Strongways laboratuvarında gerçek biyoloji yapmış ancak bu ona pek basit ve sıradan gelmişti. 2 yıl sonra Cavendish'e Perrins ve Kendrew'un yanına geçti. Burada tekrar bilime karşı içinde heyecan uyandı ve sonunda doktora yapmaya karar verdi. Böylelikle Max'ın yanında araştırma öğrencisi olarak Curtis College'e kaydoldu. Doktora çalışması bir bakıma tez araştırmasının tek düzeliğiyle yetinemeyen hızlı zihnine sıkıntılı bir yüktü. Öte yandan doktora öğrencisi olarak kayıtlı olması bu kriz anında önceden görülemeyen bir avantaj olarak ortaya çıkmıştı. Doktorasını almadan laboratuvardan atılması pek mümkün değildi. Max ve Jean hemen Francis'in imdadına yetiştiler ve profesörle arasını buldular. Jean Francis'in daha önceden söz konusu fikri anlatan bir metin yazmış olduğunu doğruladı, Burak da aynı fikri bağımsız olarak ikisinin de düşünmüş olduğunu kabul etti. Burak bu arada yatışmış Craig'in gitmesi sorununda yavaş yavaş rafa kalkmıştı. Burak onun kalmasını kabul ettirmek kolay olmamıştı. Bir gün umutsuz bir anında Craig'in başını ağrıttığını açıkça söylemişti. Ayrıca Craig'in gerekli olduğu konusunda hiç de ikna olmuş değildi. Craig şunun şurasında 35 yıldan beri durmaksızın konuşan bir adamdı ve ortaya gerçekten değerli hemen hemen hiçbir şey koymamıştı. 9. Kısa bir süre sonra teorik çalışma için yeni bir fırsat Francis'i normal haline döndürdü. Burak ile aralarındaki fiyaskodan birkaç gün sonra kristalograf Wundt'ı, Max'a X ışınlarının sarmal şeklindeki moleküller tarafından kırılmasına ilişkin bir teoriyi içeren mektubunu gönderdi. Sarmallar o zaman büyük ölçüde Pauling'in alfa sarmalına bağlı olarak laboratuvarda ilgi merkeziydi. Bununla birlikte hem alfa sarmalının daha ince ayrıntılarını doğrulamak hem de yeni modelleri deneyebilmek için genel bir teori hala mevcut değildi. Wundt'ın umduğu teorisinin bu boşluğu doldurmasıydı. Francis Wundt'ın çalışmalarında derhal bir hata buldu, doğru teoriyi arama isteğiyle son derece heyecanlanarak o zamanlar Cavendish'te kristalografi konusunda çalışan ufak tefek sessiz İskoç Bill Cochran ile konuşmak üzere üst katı fırladı. Bill Cambridge'de X ışını konusunda çalışan gençlerin en akıllısıydı. Büyük biyolojik makromoleküler konusundaki çalışmaya katılmamasına rağmen Francis'in teori alanındaki rizikolu serüvenlerini tartabilecek en dirayetli hakem o idi. Bir Francis'e bir fikrinin saçma olduğunu veya onu hiçbir yere götürmeyeceğini söylediğinde Francis mesleki kıskançlığın söz konusu olmadığını bilirdi. Hem bu kez bir kendisi de Wundt'ın makalesinde hatalar bulmuş ve doğru cevabın ne olduğunu düşünmeye başlamış olduğundan Francis'i kuşkuyla karşılamadı. Aylarca hem Max hem de Burak sarmallı teori üzerine çalışması için peşinde koşmuşlar ama onu harekete geçirememişlerdi. Şimdi Francis'in de ek baskılarıyla denklemlerin nasıl kurulabileceğini ciddi ciddi düşünmeye başlamıştı. Sabahın geri kalan kısmında Francis sessizce matematik denklemlerini gömülmüştü. Öğle yemeğinde Eagle'da kötü bir baş ağrısına tutuldu ve laboratuvara döneceği yerde evine gitti. Ancak hiçbir şey yapmaksızın sobanın önünde oturmak canını sıktığı için yeniden denklemlerine daldı. Kısa bir süre sonra cevabı elde ettiğini keyifle gördü. Ne var ki çalışmasını bıraktı çünkü karısı Odile ile birlikte Cambridge'in tanınmış şarap tüccarlarından Matthew'a bir şarap tatma toplantısına davet edilmişti. Birkaç gündür bu daveti düşünerek keyifleniyordu. Böyle bir davet almak Cambridge'in daha neşeli ve eğlenceli kesimi tarafından kabul edilmek demekti. Artık bir süre kalın kafalı ve kibirli hocanın kendisini küçümsemesini umursamayacaktı. Francis ile Odile o zamanlar British Street'te St. John's College'in hemen karşısında Green Door adlı birkaç yüzyıllık eski bir evin üst katındaki küçük bir dairede oturuyorlardı. Dairenin bir oturma bir de yatak odası olmak üzere iki odası vardı. Evin diğer bölmeleri örneğin içindeki en büyük ve en dikkate değer nesnenin banyo küveti olduğu mutfak. O kadar küçüktü ki neredeyse yok sayabilirdiniz. Ufaklığına rağmen çekici bir evdi burası. Odile'nin dekoratif zevki evin sevimliliğini artırıyor, eve neşeli hatta şakacı bir hava veriyordu. Birkaç yüz metre uzakta Jesus Green'deki Victoria stili odamdaki ilk günlerimde tamamen eksik olan İngiliz entelektüel hayatının canlılığını ilk kez burada hissettim. 3 yıldan beri evliydiler. Francis'in ilk evliliği fazla sürmemişti. Michael adındaki oğluna Francis'in annesi ve teyzesi bakmaktaydı. Kendisinden 5 ay küçük olan Odile ile karşılığına kadar yalnız yaşamıştı. Odile'nin Cambridge'e gelişi, Francis'in orta sınıfa ve bu sınıfın pek bayıldığı ancak sohbete fazla olanak vermeyen yelken tenis gibi alışılmış eğlencelere karşı isyanını iyice hızlandırmıştı. Politika ve din ile de ilgileri yoktu. Din Francis'e göre geçmiş kuşaklara ait bir hataydı, günümüzde de sürdürülmesi gereksizdi. Ancak politik sorunlar karşısında tamamen kayıtsız olduklarından o kadar emin değildim. İlgisizliklerin nedeni belki de artık karanlığını unutmak istedikleri savaştı. Her neyse, kahvaltı masalarında Times bulunmazdı, moda dergisi Vogue ile daha çok ilgilenirlerdi. Abone oldukları ve Francis'in hakkında uzun uzadıya konuşabileceği tek dergi buydu. O sırada Green Door'a sık sık yemeğe gidiyordum. Ben ünser olacağımı düşündüren sifil İngiliz yemeklerinden kurtulma fırsatını değerlendirirken Francis'le konuşmamıza devam ettiğimiz için sevinirdi. Odile Fransız annesinden İngilizlerin son derece tatsız yemeklerini ve zevksiz yaşama biçimlerini küçümsemeyi öğrenmişti. Kolejdeki öğretim üyesi arkadaşları karılarının tatsız etler, haşlanmış patates, renksiz sebzeler ve hep aynı tatlılardan ibaret yemeklerinden kuşkusuz daha iyi olan high table yemekleri için koleje giderlerdi. Odile'nin yemeklerini yiyen Francis'in ise onları kıskanması için bir neden yoktu. Yemek genellikle neşeli geçerdi. Özellikle de şarap konuşmaya Cambridge'in güzellerini yönlendirince. Francis genç kadınlara olan ilgisini hiç kısıtlamazdı. Biraz canlılık taşıyorlarsa dedikodu ve eğlenceyi yol açacak biçimde farklıysalar onları ilgiyle izlerdi. Gençliğinde çevresinde tanıdığı kadın azdı ve kadınların hayata kattıkları pırıltıyı ancak yeni yeni anlıyordu. Odile de her şeyin pekala yürüdüğünü görerek onun bu huyuna pek aldırmıyordu. Hatta belki de bu onu Northampton'daki kapalı yetişme tarzının bıraktığı sıkıntılardan kurtaracaktı. Odile'nin mensubu olduğu ve sık sık davet edildikleri sanatsever çevre hakkında ayrıntılı olarak konuşurlardı. Her ilginç olay konuşmalarımıza konu olur, Francis zaman zaman kendi yaptığı gafları anlatmaktan da bir o kadar zevk alırdı. Bunlardan biri de bir partiye kırmızı sakalıyla kendisini Gibi Şov'un gençliğine benzeterek girmesiydi. Salona girer girmez yaptığının büyük bir hata olduğunu anlamıştı. Kendilerini öpmek için yaklaştığı genç kadınların hiçbirisi ıslak ve düzensiz sakalıyla gıdıklanmaktan hoşlanmamıştı. Ancak o akşamki şarap tatma partisinde hiç genç kadın yoktu. Diğer konuklar kendisini ve Odile hep sıkıcı gelen kolej hocalarıydı. Bu adamlar kendilerini pek derinden üzen tatsız yönetim sorunlarını konuşmaktan bakıp usanmıyorlardı. Bu yüzden eve erken döndüler. Önceden beklemediği derecede ayık olan Francis problemin cevabı hakkında düşünmeye devam etti.